Ayrım 48. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 459. 40. Bölüm. Bir hafta sonra yeni görüşmeler için Doran beni Kaliforniya'ya çağırdı. Eddie Lancer'ı Tree Culture'a kabul ettirdiğini söylüyordu. Ben de gidip görüşmelere katıldım ve Janel'la yeniden başladık. Artık biraz huzursuzlanmaya başlamıştım. Kaliforniya'yı eskisi kadar sevmiyordum. Bir gece Janel, her zaman ağabeyin Artie'nin ne mükemmel bir insan olduğundan söz eder durursun. Neden o kadar mükemmel oluyor dedi. Eh dedim, herhalde bana hem ağabeylik hem de babalık ettiğinden olacak. İkimizin yetim olarak büyümemizin ona çok ilgi çekici geldiğini görebiliyordum. Bir oyun izliyormuş gibi oluyordu. Kafasında ikimizin hayatı hakkında türlü türlü filmler çevirdiğini, masallar uydurduğunu sezinleyebiliyordum. Fidan gibi iki oğlan, sevimli, gerçek Walt Disney fantezilerinden biri daha. ''Bir yetim hikayesi daha mı dinlemek istiyorsun sen şimdi?'' dedim. ''Mutlu bir hikaye mi istersin, yoksa gerçek bir hikaye mi? Bir yalan mı istiyorsun, yoksa doğruyu mu?'' Canal düşünüp taşınır gibi yaptı. ''Bir doğruyu anlatmayı dene bakalım.'' dedi. ''Eğer hoşuma gitmezse yalan olanını anlatırsın.'' Ben de ona yetimhaneye gelen tüm ziyaretçilerin hep Artie'yi yanlarına evlatlık almak istediklerini, beni almak isteyenin hiç çıkmadığını anlattım. Hikayeye böylece başladım. Janel de alaylı alaylı, ''Vah zavallı çocuk!'' dedi. Fakat bunu söylerken yüzü gülümsemesine karşın eli vücudumu okşayarak indi, kucağımda kaldı. Ben 7, Artie de 8 yaşındayken bir pazar günüydü. Bize evlatlık üniforması denilen giysilerimizi giydirmişlerdi. Açık mavi ceket, beyaz kolalı gömlek, koyu mavi kravat ve beyaz flanel pantolonla beyaz ayakkabılar. Üstümüzü başımızı fırçalamışlar, saçımızı taramışlar ve baş hemşireni ziyaretçi odasına götürmüşlerdi. Genç bir çift bekliyordu bizi. Usule göre bizi tanıştırmışlar, biz de en terbiyeli tavrımızı takınarak orada oturup sorulan sorulara cevap vermiştik. Sonra da hep beraber yetimhanenin tesislerini gezmeye çıkmıştık. Kocaman bahçeyi, futbol alanını, okul binalarını göstermişlerdi genç çifte. En iyi anımsadığım şey kadını çok güzel bulduğumdu. 7 yaşımda olmama karşın aşık olmuştum ona. Kocasının da ona aşık olduğu meydandaydı ama buna pek önem vermiyordu. Saatler ilerledikçe kadının bana değil Artie'ye bayıldığı ortaya çıkmıştı. Haksız da değildi hani. Daha 8 yaşındayken bile Artie sanki erişkin biri gibi yakışıklıydı. Yüz hatları mükemmeldi. Herkes birbirimize benzediğimizi söylese de sanki kalıptan önce o çıkmış gibi ben ancak onun kusurlu bir benzeri olabiliyordum. Kalıptan ikinci çıkan ben kullanılmış bir kalıbın izlerini taşıyordum. Dudaklar daha kalın, burun daha iriceydi. Artie kız gibi zarif yapılıydı. Ben ise daha iri yarı, daha topluydum. Fakat o güne dek kardeşimi hiç kıskanmamıştım. O pazarı izleyen hafta içinde karı kocanın 3 haftaya kadar yeniden gelip hangimizi evlatlık edineceklerine karar vereceklerini söylediler. Ya ikimizi de alacaklar ya da ikimizden birini seçeceklerdi. Ayrıca çok zengin insanlar oldukları da hiç olmazsa birimizi evlatlık edinmelerinin çok önemli olduğu da anlatılmıştı bize. Baş hemşirenin bizi karşısına alıp uzun uzadıya nasihatta bulunduğunu da hatırlıyorum. Çocukları kıskançlık, haset, inatçılık gibi kötü duygulardan kaçınmaya ve çocukları bir yana bırakın, ancak azizlerin erişebileceği gönül bolluğuna sahip olmaya teşvik eden konuşmalardan biriydi bu. Biz de ağzımızı açmadan sonuna kadar dinledik her şeyi. Başımızı eğip evet efendim diyerek ama neden bahsedildiğini hiç anlamadan. Ne var ki 7 yaşında bile ben olacakları biliyordum önceden. Gelecek pazar günü ağabeyim o zengin, güzel hanımefendiyle gidecek, beni yetimhanede tek başıma bırakacaktı. Artie çocukken bile kibirli değildi. Fakat hayatımız boyunca bir tek o hafta birbirimize karşı yabancılaştık. Nefret ettim ondan o hafta boyunca. Pazartesi günü dersten sonra futbol oynarken onu takıma almadım. Spora gelince bütün üstünlük bendeydi. Yetimhanede kaldığımız 16 yıl boyunca kendi yaşıtlarım arasında en sporcu yapılı olan bendim. Doğal olarak hep takım kaptanı oluyor, takımımı kendim seçiyordum. İlk seçtiğim hep Artie olurdu. O pazartesi 16 yıl içinde Artie'yi takımıma almadığım tek gün oldu. Maç başlayınca benden bir yaş büyük olmasına karşın top onun elindeyken mümkün olduğu kadar sert girmeye çalıştım ona. 30 yıl sonra yüzünün o günkü incinmiş ve şaşırmış ifadesini hala anımsıyorum. Akşam yemeklerinde yanına oturmadım. Geceliğin yatakhanede konuşmadım onunla. Yine o hafta bir gün futbol oyunumuz bittikten sonra Arti oyun sahasında dışarı doğru yürüyordu. Top benim elimdeydi. Arkasından kafasını nişanlayıp 20 metreden nefis bir pas attım. Top tam ensesini bulmuş, yüzü koyun yere uzatmıştı onu. Böylesine isabetli atabileceğim hiç aklıma gelmemişti aslında. 7 yaşında bir çocuk için kayda değer bir başarıydı bu kadar isabetli pas atmak. Hıncın gücüne hala şaşarım. Arti yerden doğrulurken arkasından "Yahu isteyerek yapmadım" diye seslendiğimi hatırlıyorum. Ama o sırtını dönüp gitmişti yalnızca. Hiç karşılık vermezdi benim yaptıklarıma. Bu beni daha da deli ediyordu. Onu ne kadar terslesem, küçük düşürsem, yalnızca sorgu dolu gözlerle yüzüme bakmakla yetiniyordu o kadar. İkimiz de ne olup bittiğini anlıyor değildik. Ancak ona gerçekten dokunacak bir şey daha biliyordum ben. Arti para biriktirmeye çok düşkündü. Yetimhanede ufak tefek işler yaparak 5-10 kuruş para kazanırdık. Arti kendi kazancı olan beşlikleri, onlukları elbise dolabında bir yere sakladığı cam bir kavanoza koyardı. Cuma günü öğleden sonra herkes dışarıda futbol oynarken Arti'nin kavanozunu çalıp civardaki ağaçlıklı bir yere götürdüm, toprağa gömdüm. Parayı saymadım bir de. Ancak bakır ve gümüş beteliklerin kavanozu ağzına kadar doldurduklarını görmüştüm. Arti kavanozun yerinde olmadığını ertesi sabaha kadar fark etmedi. Fark edince de hiçbir şey söylemeden inanmaz gözlerle baktı bana. Artık o da benden kaçmaya başladı. Ertesi gün pazardı. Evlatlık giysilerimiz için de baş hemşireye çıkmamız gerekiyordu. Ben erkenden kalkıp kahvaltıdan önce yetimhanenin arkasındaki ağaçlığa kaçtım. O gün ne olacağını biliyordum. Arti giyinip kuşanmış olacak, sevdiğim güzel kadın onu alıp götürecek ve ben onu bir daha hiç göremeyecektim. Ama hiç olmazsa parasına sahip olacaktım. Ağaçlığın en sık olduğu bir yerde yatıp uyudum bütün gün boyunca. Uyandığımda neredeyse hava kararmıştı, yetimhaneye döndüm. Baş hemşirenin odasına götürdüler beni. Orada baldırlarıma 20 cetvel yedim. Zerre kadar umursamıyordum. Yatakhaneye döndüğümde Arti'nin yatağında beni beklediğini görünce şaşırıp kaldım. Hala orada olduğuna inanamıyordum. Hatta doğru hatırlıyorsam gözlerimde yaşlar birikmeye başlamıştı ki Arti suratıma bir tokat indirip "Nerede paralarım?" diye bağırmaya başladı. Üstüme atlamış vuruyor, tekmeliyor, "Param, param!" diye haykırıp duruyordu. Onu incitmeden savunmaya çalıştım kendimi ama sonunda tutup üstümden atmak zorunda kaldım. Orada oturup bakıştık. "Paranı ben almadım," dedim. "Sen çaldın," dedi Arti. "Biliyorum, sen çaldın." "Hayır," dedim, "ben de değil." Dik dik bakıştık. O akşam yine konuşmadık birbirimizle. Fakat ertesi sabah kalktığımızda barışmıştık. Her şey eskisi gibiydi yine. Arti bir daha bana para hakkında bir şey sormadı. Ben de ona nereye sakladığımı hiç söylemedim. O pazar günü yetimhanede ne olup bittiğini ancak yıllar sonra Arti'den öğrenecektim. Benim kaçtığımı anlayınca Arti evlatlıklarını giymeyi reddetmiş, zorla giydirmeye kalkışınca da ortalığı velveleye vermiş, başhemşireye küfretmiş, dayak yemişti. Arti'yi evlatlık edinmek isteyen genç çift onu mutlaka görmek isteyince genç kadının üstüne başına tükürmüş, 8 yaşında bir çocuğun aklına gelebilecek ne kadar pis laf varsa hepsini sıralamıştı. Çıkardığı rezalet yüzünden başhemşireden bir kez daha dayak yemişti. Hikayemi bitirdiğimde Cenel yataktan kalkıp kendine bir bardak daha şarap doldurdu. Yatağa dönüp bana yaslandı. "Kardeşin Arti ile tanışmak isterim," dedi. "Hiçbir zaman tanışamayacaksın," dedim. "Tanıştırdığım kızların hepsi de tutuldular ona. Zaten karımla evlenmemin tek nedeni ona tutulmayan tek kız arkadaşım oluşuydu."
"Para dolu kavanozu sonradan bulup çıkardın mı?"
"Hayır," dedim. "Hiç istemedim bunu. Benden sonra çocuğun biri gelip bulsun istedim. Onun için bir uğur olurdu bu. Benim ihtiyacım yoktu artık."
Cenel şarabını içip kıskançlıkla "Çok seviyorsun onu değil mi?" dedi. Bütün duygularıma sahip çıkmak isterdi böyle.
Doğrusu buna yanıt veremedim.
Şu sevmek sözcüğünü kardeşim ya da herhangi bir erkek için kullanabileceğim bir söz olarak düşünmemiştim hiç. Üstelik Canıl sevmek sözcüğünü çok fazla kullanıyordu. Ben de yanıtlamadım sorusunu işte. Başka bir gece Canıl kadınların erkekler gibi serbestçe istedikleriyle yatıp kalkmaları konusunu tartışıyordu benimle. Önce onunla aynı fikirdeymişim gibi davrandım. İçime attığım kıskançlığın serin kanlı hınzırlığı vardı üstümde. Söylediğim tek şey şu oldu. Tabii hakları var. Ne var ki kadınlar biyolojik bakımdan bunun üstesinden gelecek yapıda değillerdir. Canıl fena bozuldu buna. Saçma bunlar dedi. Biz de sizin kadar rahat düzüşebiliriz istediğimizle. Umurumuzdaydı sanki. Aslında seksi bu denli önemli ve ciddi bir şey yapan siz erkeklersiniz. O kadar kıskanç ve malınıza düşkünsünüz ki. Tam ona hazırladığım tuzağa düşmüştü. Yok dedim, demek istediğim bu değildi. Sen biliyor musun ki bir erkeğin bir kadından bel soğukluğu kapması %20 ile 50 arası olasılık taşırken, bir kadının erkekten kapması olasılığı %50 ile 80 arası değişebilir. Bir an için şaşkın şaşkın baktı. Yüzündeki o şaşkın ifadeye bayılıyordum. Çoğu kişi o da zührevi hastalıklar konusunda bir şey bilmiyordu. Bana gelince karımı aldatmaya başlar başlamaz bu konuda ne yazılmışsa okumuştum hemen. En büyük korkum bel soğukluğu ya da frengi gibi bir hastalığa yakalanıp Valeria'ya bulaştırmaktı. Canıl bana aşk maceralarından bahsederken huysuzlanmamın bir nedeni de buydu. Sırf beni korkutmak için uyduruyorsun bunları dedi Canıl. Kendinden böylesine emin profesör gibi konuştuğun zamanları bilirim ben. Uyduruyorsun işte. Hayır dedim, doğru söylüyorum. Erkek bel soğukluğuna yakalandığı zaman 1 ile 10 gün içinde ince açık renkli bir akıntı baş gösterir. Oysa kadınlar çoğu halde hastalığa yakalandıklarını dahi bilmezler. Kadınlarda %50 ile 80 arası haftalarca ya da aylarca hiçbir belirti göstermez ya da yeşil veya sarı bir akıntı olur. Bir de kadınların cinsel organında mantarımsı bir koku meydana gelir. Canıl güle güle yatağa yıkıldı. Çıplak bacaklarıyla havayı tepiyordu. Şimdi atıyorsun işte. Sahiden atmıyorum dedim, ciddi söylüyorum. Fakat sende bir şey yok, merak etme, senin kokunu alabiliyorum buradan. Hınzırlığımı şakaya boğarak gizlemeye çalışıyordum. Hem genellikle sizin hastalığa yakalanıp yakalanmadığınızı bilmeniz için tek yol erkeğin söylemesidir. Canıl dikiliverdi. Aman ne naziksin. Yoksa bana kendinin bel soğukluğuna yakalandığını, onun için bende de olduğunu söylemeye mi çalışıyorsun? Yok dedim, bende bir şey yok. Ama yakalanırsam ya senden ya da karımdan bilirim. Canıl müstehzi bir bakış fırlattı. Tabii karın da her türlü kuşkunun üstünde, öyle değil mi? Öyle dedim. O halde haberin olsun. Her ay jinekoloğuma uğrayıp baştan aşağı muayeneden geçerim dedi Canıl. Haydi canım sen de dedim. Teşhis koymak için tek yöntem numune almaktır. Çoğu jinekolog ise uğraşmaz bununla. Numune üstü açık yeşil renkte jelatinli bir sıvı ile kaplanmış ince bir cam parçası üzerine alınır. Rahim boynundan. Çok güç bir testtir ve her zaman olumlu sonuç vermez. Artık iyiden iyiye meraklanmıştı. Ben de sokuşturdum hemen. Hem yalnız erkeğinkine ağzını almak ve meseleyi halledebileceğini sanırsan aldanırsın. Çünkü kadınlarda ağız yoluyla zührevi hastalığa yakalanma yüzdesi erkeklerden çok daha yüksektir. Canıl yataktan fırlamıştı şimdi. Bir yandan kıkır kıkır gülüyor, bir yandan aykırıyordu. Haksızlık bu, haksızlık, haksızlık. İkimiz de güldük. Dahası da var dedim. Asıl kötü olan frengi. Erkeğinkine ağzını alayım derken tam ağzında veya dudaklarında ve hatta bademciklerinde bir çıban çıkıverir. Tüm oyunculuk hayatını mahvedebilir bu. Bak şimdi şankır çıbanı soluk kırmızı renktedir ve zamanla yine soluk kırmızı renkte bir yaraya dönüşür ama kolay kanamaz. İşin kötü yanı belirtilerin 1 ile 5 hafta içinde ortadan kaybolması fakat hastalığın vücutta kalmasıdır. Dolayısıyla belirtiler yok olduktan sonra bile birisine bulaştırabilirsin frengiyi. Sonradan ikinci bir yara açılabileceği gibi avuç içleri ve ayak tabanlarında kırmızı şişkinlikler belirebilir. Ayaklarından birini kaldırıp baktım. Sende yokmuş. Canıl büyülenmiş gibiydi. Ona niçin konferans verdiğimi de anlamamış daha. Ya erkekler? Siz namussuzlara neler oluyor bu işte? Bizim de
Kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde bir şişkinlik olur. Bu yüzdendir ki çifte torbalı derler bu hastalığa yakalanmış adamlara. Bazen de saç dökülür. Eskiden Frengi'nin argo dilinde karşılığı saç tıraşıydı. Yine de penisilinle tamamen iyileştirmek mümkündür hastayı. Fakat dediğim gibi erkekler hastalığa yakalandıklarını bilmelerine karşın kadınlar bilemezler. Bu yüzden de kadınlar biyolojik bakımdan erkekler gibi donatılmış değillerdir. Diledikleri gibi düzüşmeye. General biraz afallamış gibiydi.
Bütün bunlar hoşuna mı gidiyor senin? Orospu çocuğu seni.
Anlamaya başlıyordu niyetimi. Dobra dobra devam ettim. Fakat göründüğü kadar da korkunç değil canım. Frengi'ye yakalanmış olduğunuzun farkına varmasanız ya da çoğu kadında olduğu gibi herhangi bir belirti göstermeseniz de bir yıl içinde hastalığın bulaşıcı niteliği ortadan kalkar.
Gülümsedim.
Fakat hamilelik halinde çocuk da frengili doğar. Bu düşüncenin ona ürküntü verdiğini görebiliyordum. İşte o ilk yıldan sonra hastalığın bulaşmış olduğu kadınların 2/3'ü hiçbir kötü sonuca maruz kalmadan yaşayıp giderler. Yakayı sıyırırlar yani.
Ona bakıp gülümsedim yine. Ya geri kalan 1/3 diye sordu kuşkuyla.
Onların başı belada demektir dedim. Kalp, kan damarları etkilenir. Hastalık 10 ile 20 yıl kadar kendini göstermeden gizli gizli etkinliklerini sürdürebilir. Sonra delilikten felce kadar çeşitli sonuçlar olabilir. Ayrıca gözlere, ciğerlere ve karaciğere etki yapabilir. Görüyorsun ya tatlım, hiç şansınız yok sizin.
Başka erkeklerle çıkmayayım diye anlatıyorsun bunları bana. 15 yaşımdayken annemin aman hamile kalırsın diye beni korkutması gibi.
Tabii dedim. Ne var ki söylediklerimin bilimsel bir temeli var benim. Ahlaki yönden hiçbir itirazım yok. Kimle istersen yat. Benim mülkiyetimde değilsin.
Öyle domuzsun ki sen dedi canım. Belki de günün birinde aynı doğum kontrol hapı gibi bir hap bulurlar bu hastalığa karşı.
Sesime gayet içtenlikli bir ton verdim. Evet evet bulmuşlar bile. Temastan 1 saat önce 500 miligramlık bir penisilin tableti Frengi'yi tamamen bertaraf edebiliyor. Ama bazen de etkili olamıyor. Yalnızca belirtileri ortadan kaldırıyor. Bu kez 10-20 yıl sonra gerçekten ayva yiyorsun. Sonra ilacı zamanından önce ya da geç alırsan spirokatler çoğalıyor.
Biliyor musun bu spirokatler nedir?
Tirbüşon gibi bir şey. Kanın vasıtasıyla dokularına nüfuz ediyor. Dokularda buna karşı koyacak yeterlikte kan bulunmadığından çoğalıp duruyor. Bu ilaçta hücrelerin çoğalarak iltihaplanmayı durdurup boğmasını önleyen bir özellik var. Böylece hastalık penisiline karşı bir muafiyet kazanıyor. Hatta penisilin bundan sonra katkıda bile bulunuyor. Fakat proganasi denilen kadınlar için bir jönemsi madde de var. Kontraseptif olarak kullanıldığı gibi frengi bakterilerini de öldürdüğü saptanmış. Böylece bir taşla 2 kuş vurmuş oluyorsun.
Ha, bizim Osano var ya, kızın birini tavladığını hissettiği anda atar ağzına o haplardan.
Janel küçümseyen bir bakışla güldü.
Erkekler için hava hoş. Siz erkekler önünüze ne gelirse yaparsınız. Ama kadınlar daha 1-2 saat öncesine kadar kiminle ya da ne zaman sevişeceklerini bilemezler.
Eh canım dedim neşeyle. Sana biraz nasihatta bulunayım o zaman. Bir kere 15 ile 25 yaş arasında kimseyle düzüşme. Diğer yaş gruplarına kıyasla 10 misli daha fazla hastalık bulunuyor onlarda. Sonra bir adamla yatmadan önce bir yokla.
İğrenç bir şeye benziyor. Ne demek bu?
Mastürbasyon yaparmışçasına penisinin derisini sıyırıyorsun. Biraz sıkıp sarımtırak bir akıntının olup olmadığına bakıyorsun. Eğer varsa bulaşmış demektir. Orospular böyle yaparlar mesela. Bunu söyler söylemez de fazla ileri gittiğimi anladım. Onun için hemen ekledim. Bir şey daha var. Herpes virüsü denilen bir şey. Tam anlamıyla bir zührevi hastalık olmamakla beraber sünnetsiz erkeklerden geçiyor genellikle. Kadınlarda rahim kanserine yol açabiliyor. Görüyorsun ya işte, düzüşmekten kansere de frengiye de yakalanabiliyorsunuz. Üstelik ne zaman nasıl yakalandığınızı da bir türlü bilemiyorsunuz. Bunun içindir ki kadınların erkekler gibi serbest düzüşmeleri olanaksızdır.
General el çırptı. Bravo, profesör. Herhalde bundan sonra yalnızca kadınlarla yatacağım ben.
Fena fikir değil dedim.
Söylemesi kolaydı benim için.
Kadın aşıklarını kıskanmıyordum çünkü ve ona bütün bunları neden ve nasıl öğrendiğimi söylemedim. Neden onu anlattığımı da.
vücudundan korktuğumu ve onu özgürce davranmaktan alıkoyacak şekilde korkutarak cezalandırdığımı ve tabii ona o sanuyu da anlatmamıştım.
48. ayrımın sonu. Sayfa 468.